Aziz dostlarım, can dostlarım, kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, değerli dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları, hepinizi Türkiye turnesinde olduğumuz şu günlerde Kütahya'dan selamlıyorum efendim, Evliya Çelebi diyarından. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. İşlerinizin rast gitmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gönlünüzce aile saadeti, eşlerinizle kalplerinizin telif edileceği, aranıza ülfet ve ünsiyetin peydah olacağı, huzurlu, mutlu, saadetli bir yuva hali yaşamanızı, çocuklarınızla huzurlu, mutlu olmanızı Rabbimden temenni ediyorum. Münir Arıkanlı Erkan Radyo'da Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2020'nin 38. programında. Çocuklarımızın tam da böyle okul dönemi, üniversite dönemi, eğitim dönemi birazcık onların kendi içsel yeteneklerine, potansiyellerine bakabilmeleri için, birazcık daha fazla kendilerini tanıyabilmeleri için, birazcık daha inner voice dediğimiz içsel seslerine kulak verebilmeleri için bir kılavuzluk yapabileceğini düşündüğüm bazı sorular, bilgiler, öneriler, tavsiyelerle bir program hazırladım. İnşallah onu size arz edeceğim. Aziz dostlarım, sesimize, sözümüze önem veren, bize vakit ayıran, değer veren, gittiğimiz her yerde bize o güzel temennileriyle yaşam enerjisi veren can dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden ya da @münirarkan ve @erkamradio Twitter adreslerinden illa teşekkür, beğeni, takdir olması gerekmez. Şikayetinizin de bir hediye olarak başımızın üstünde yeri vardır. Durumdan vazife çıkartarak illaki kendimizi geliştirmeye, sizden aldığımız önerilerle, tavsiyelerle her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı çıkmaya, yeni şeyler öğrenmeye hazırız. Yeter ki sesinizi duyalım. Aziz dostlarım, insan hayatı evlenmeden evvel yarımdır. Hadis-i şerifte buyurulduğu kadarıyla evlendikten sonra eşimiz onu tamamlar. Yani dinimizin yarısı evlilikle tamamlanır İslam inancında. Dolayısıyla bir kişinin evlenmeden önceki bütün muamelatı, bütün ibadeti, bütün dini yarım kalır evlenmediği takdirde. Allah'ın bizim için takdir ettiği, peygamberimizin sünnetidir. Bizim çokluğumuzla, bizim başarımızla, bizim kalitemizle, yeryüzünde din sadece Allah'ın oğluna kadar yaptığımız şu güzel mücadelede baki kalan kubbenin hoş sedası olmalarımızla övünecektir. Hangi birimizin daha işler yaptığı belli olsun diye sınandığımız şu dünya hayatında iyi işlerimiz Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in göz aydınlığı, göz sururu olacaktır. Bu açıdan bekarlarımıza hayırlısıyla tezelden, hayırlı işlerde acele edin buyuruyor Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Tezelden hayırlı bir izdivaç diliyorum, hayırlı eş diliyorum, hayırlı iş diliyorum, hayırlı evlat diliyorum. Evli olanlara da bir dakika hatun, gel bakalım bir. Biz evlenerek yarım olan dinimizi tamamlayacaktık. Ama evlendikten sonra bir ay geçti, üç ay geçti, üç yıl geçti, 30 yıl geçti. Benim dinimde bir artış olmadı, ibadetimde bir artış olmadı, bilgimde bir artış olmadı, görgümde, kültürümde, hissiyatımda, duygumda, düşüncemde bir artış olmadı. Gördüğüm kadarıyla sen de eksiğe doğru gidiyorsun. Biz yanlış yoldayızdır. Rabbim de feyne tezebun diye bize soruyor. Gel bakalım bir hemhal olalım. Bu dinimizi yarım olan, kişiselde yarımşar olan dinimizi evlilikle tamamlayacağımıza göre herhalde bir araya gelerek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gel bakalım bu dini, İslam'ı, mübini nasıl daha iyi yaşayabiliriz ortaya koymanız, ortaya çıkarmanız aile saadetine de katkı sağlayacaktır. Eskiler anlatırlardı, hatta galiba bunun bir filmi de yapıldı. Alman bir hanımefendi Müslüman olur bu 50'li yıllarda göç ile Almanya'ya giden Türk işçilerinin orada evlendiği hanımefendilerden bir tanesi Alman hanımefendi Müslüman olur Hristiyan. Bir gün geçer bir şey yok, bir hafta bekler cuma geçer yine bir şey yok. Bir hafta daha geçer hanımefendi sabredemez. Eşine der işte filanca bey ben senin Müslüman birisi olarak Türklüğünle gurur duyarak, sözüne sadık birisi olarak, emaneti koruyacağını, emaneti namus bileceğini düşünerek, okuduğum kadarıyla, sizi Türkleri, Müslümanları tanıdığım kadarıyla bana da sahip çıkacağını düşünerek seninle mutlu bir yuva kurdum. Aşık olarak evlendik ama biz Hristiyanlarda, bu 70'li yıllarda oluyor aziz dostlarım. Daha sonra Almanya'da da, Türkiye'de de, bütün dünyada da din duygusu, dini yaşama duygusu epey bir yıprandı ama Hristiyanların da güçlü duygularla dinlerini yaşadığı bir dönem. Biz diyor Hristiyanlar, pazar günleri kiliseye gideriz. Sana diyor bakıyorum, cuma geliyor hiçbir şey yapmıyorsun. Onun dışında sizin 5 vakit namazınız var, yine bir şey yapmıyorsun. Sen nasıl Müslümansın böyle diyor. Daha sonra da hanımefendi tabii örtünüyor, namaza başlıyor, ibadetler. Eşinin de o dininin tamamlanmasına, yani dini yaşantının, tabii ki din Allah tamamladı. اَلْيَمَ لَكُمْ اَكْمَلْتُ د۪ينَكُمْ ayet-i kerimesi sırrınca o dinimizi tamamladı ve din olarak İslam'ı seçti bizim için ve ondan razı oldu. Dolayısıyla dinin tamamlanması adına söylemiyorum ama kişisel dini yaşantımızın, bekarken yarım olan kişisel dini yaşantımızın, ibadetlerimizin evlendiğimizde tamamlandığını söylüyorum. Aziz dostlarım, çocuklarımız korona döneminde epey bir uzaktan eğitim alacaklar gibi görünüyor. Bizlerin biraz daha çocuklarımızla haşır neşir olduğu, eskilerin tabiriyle hemhal olduğu, biraz daha ilgili olduğu bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla aile içerisinde hem bir etkinlik olması hasebiyle hem onları biraz daha fazla keşfettiğinizde daha doğru, daha iyi, daha güzele yönlendireceğinizin bilinciyle bu programda bahsettiğim konuları ailece yapmanızı istirham ederim ama tek başına yapsanız da, yani şu anda bizi dinleyen bir genç delikanlımız, bir hanımefendi kızcağızımız bir köşesine çekilip ya ben hukuk istiyordum, tıp istiyordum, eczacılık istiyordum, mühendislik istiyordum, öğretmenlik istiyordum ama gerçekten bu benim istediğim mi? Şu anda kazandığım bir bölümü okumuyorum, yeniden hazırlanıyorum, başka bir bölüme geçeceğim. Şu andaki bölüm mü, kazanmayı düşündüğüm bölüm mü benim için daha iyi diye düşünebilirler. Dolayısıyla bu düşünceler içerisindeki kişiler için de bir güzelliktir. Size bahsedeceğim bu konu. Eğer bana kızmaz ve hocam her programda burası çok önemli diyorsun, hiç mi önemsiz bir şey anlatmıyorsun diye kızmazsanız, bu konunun çok çok önemli olduğunu dolayısıyla istirham ediyorum ailenizle, çocuklarınızla bu programda işlediğim konuları birlikte yapmanızı, yapamıyorsanız birlikte en azından çocuklarınıza bu konuda rehberlik yapmanızı. Yavrucuğum, çok sevdiğim, güvendiğim Münir Arıkan diye bir hocamız, aile koçluğu yapan, düşünce koçluğu yapan bir değerimiz, artık nasıl söylüyorsanız bir programcımız, böyle böyle şeylerden bahsetti. Ne olursun, programın tekrarı da var internette, Erkam Radyo'da arşive girip lütfen onu dinleyip, dinlerken onun sorduğu sorulara cevap bulabilir misin, kendinin bir analizini yapabilir misin diye istirhamımdır sizden kişisel olarak, aramızdaki hatıra, hukuka binaen ne olursunuz uygulayınız. Can dostlarım, biliyorsunuz Barış Manço rahmetlinin de şarkılarında vardı, nane limon kabuğu diye anlatılır. Bir nane ottur ama içine bir şifa eklemiştir Rabbim. Onu şifalı kılmıştır insanlara. Bir ota şifa veren, ona şifasını ekleyen Rabbim herhalde eşref-i mahlukat olan, ahsen-i takvim olan ve nefaka fihi min ruhihi sırrınca bize ruhundan üfleyen o yüce Rabbimiz bize herhangi bir şifa, herhangi bir güzellik eklemeden bizi dünyaya göndermiş olamaz. Üstelik bu bir kulvar, bir yarış, bir imtihansa nasıl ki öğretmenlerimiz işlemedikleri konulardan sormazlarsa, öğretmedikleri konulardan sormazlarsa Rabbimizin ilahi adaletine de sığmaz belli nitelikleri vermeden o özellikleri, güzellikleri insandan beklesin. Dolayısıyla her birimizin içinde dünya hayatını en başarılı bir şekilde tamamlayacak ama farklı konularda. Yani hepimiz cumhurbaşkanı olamayız. Hepimiz öğretmen olamayız, hepimiz avukat olamayız, hepimiz hakim olamayız, hepimiz şoför olamayız, çaycı olamayız, çöpçü olamayız, ayakkabıcı olamayız, ayakkabı boyacısı olamayız, konuşmacı olamayız, seminerci olamayız. Örnekleri çoğaltabilirsiniz, 7 milyar insan var. Dolayısıyla öyle bir dengeyi yaratmış ki, düşünsenize, herkes cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ülkedeki kaosu düşünsenize. Ama bir kısmı zaten bunların %90'ı olamayacağını düşünerek pes ederler. Kalan %10'luk kısmın %5'i çalışır, bakar ki olmuyor, kalır %5'lik grup. Onlar adaylara bakar, ya nasıl olsa daha güçlü adaylar var, onlar yapsın der, çekilir falan. İşte kalan en sonunda 80 milyon insan içerisinde 8-10 kişi cumhurbaşkanlığı adaylığını koyarak ya da siyaseten ya da politik olarak belli şeyler yaparak bu 83 milyonda birlik sırra erer. Dolayısıyla herkesin istediği anda zaten kaos çıkar. Aziz dostlarım, özellikle genç kardeşlerim, özellikle öğrenci arkadaşlarım, dostlarım, ne olursunuz kendinize sürekli şu soruyu sorun: ben kimim? Ne işim var bu dünyada? Niçin gönderdi ki Rabbim beni bu dünyaya? Tabii ki cennetten kovulan insan, hadi inin bakalım birbirinize düşman olarak, bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak inin yeryüzüne diye kovulan insan, elbette ki ezeli ve ebedi düşmanı, şeytanın verdiği vesveseden kurtularak Rabbinin keremine, ihsanına, rahmetine, merhametine ermenin umudunda bir yarış halinde. Bu yarışın içerisinde ben hoca olmadığım için üstadlarımız, hocalarımız, ulemalarımız işin hocalık kısmını anlatırlar. Tabii ki Rabbim bizi kulluk için, ibadet için, özellikle dua etmemiz için yarattı. Amenna. Ama bu Rabbimizle bizim aramızdaki rabıtaya bağ, iletişime bağlı. Ben dünya için niye yaratıldığınızın peşindeyim. Bir koç olarak herhalde 24 saat namaz kılarak, geceler boyu teheccüde kalkarak, hacca gittiğinizde hiç oradan gelmeyerek, Hristiyanlıkta olduğu gibi ruhban bir sınıfın tamamen kendini dine adayan bir şeyi gibi, İslam'da zaten ruhbanlık yok da, kendinize herhalde 24 saat ibadete adayacağınız bir durum yok. Dolayısıyla biraz ibadet, biraz dünyevi işler, biraz ailevi işler, biraz mesleki işler, biraz kişisel şahsi işler, biraz sosyal işler gibi ortaya karışık bir düzen içerisindeyiz. Sosyal hayatınızla alakalı, mesleki hayatınızla, aile hayatınızla alakalı kısmına bakıyorum ben. Bu programın Ailede Huzur Arayışları programı olmasının sebebi de odur ki, işte bu varlık sebebinizi bulduğunuzda aile içerisindeki huzurunuzu artıracak kaynakları da, sırları da bulmuş oluyorsunuz. Hakikaten kimsiniz siz? Ben kimim sorusuna dürüst bir şekilde, büyük bir özgüvenle, cesaretle ve istikrarlı bir şekilde hep bundan sonra öyle demeye devam edeceğim cevabı bundan tam 20 yıl önce verdim. 31 Mayıs 2000'de ben düşünen, konuşan, yazan bir Münir Arıkan olacağım diye yemin ederek bu işe başladığım ilk gün benim ruhsal doğum tarihimdi aynı zamanda. Ondan önce yaptığım 18 mesleği, 18 işi, 18 şirketi saymıyorum. 19 farklı iş yapan 53 yaşına kadar bir gönüldaşınızım ben. Ben yandım, siz yanmayın diye söylüyorum. Çünkü insan bir tek şey için yaratılıyor. O bir tek şeyin ne olduğunu, hangi üstün vasfınızın olduğunu ortaya koymanız lazım. Rabbimiz İsra suresinde buyuruyor ki, قُلْ كُلُّنْ يَعْمَرُ عَلَى شَاكَتِي de ki, herkes kendi şakilesine göre iş yapar. Ne demek bu? Herkes kendi karakterine, yeteneğine, potansiyeline göre iş yapar. Dolayısıyla kendi kişisel özelliklerinizi, yeteneklerinizi, potansiyelinizi özellikle anlamak adına, karakterinizin nasıl olduğunu anlamak adına ben kimim sorusuna verdiğiniz cevap çok önemlidir. Nasıl bir karaktere sahipsiniz? Sabırlı mısınız? Özverili misiniz? Özgüvenli misiniz? Cesaretli misiniz? Pısırık mısınız? Hımbıl mısınız? Çalışkan mısınız? Atarlı mısınız? Nazik misiniz, kibar mısınız, dakik misiniz, standartlara uyuyor musunuz? Bu sorulara verdiğiniz şefkatli, merhametli, affedici misiniz? Bu sorulara verdiğiniz cevapların hepsi hangi meslekte ne tür bir başarıya sahip olacağınızı da gösteriyor. Dolayısıyla aziz dostlarım, nasıl ki insan sevmeden insanla ilgili bir meslek, mesela doktorluk, mesela psikologluk, mesela öğretmenlik yapmak uygun değilse, kendinizi sevmeden ve keşfetmeden de bir işi yapıyor olmanız öylesine takılıyor olduğunuzu gösterir. Onun için hem Rabbimizin sorduğu şekliyle فَاَيْنَ تَزَبُونَ sorusunun cevabı olarak nereye bu gidişim, nereye bu yolculuğum, dünya için bu kadar çalışıyorum, işte iki oda bir salon bir ev almak için bu kadar toplu konuta ödeme yapıyorum, Bir maaşın peşinde onu tahsil etmek için 20 gün, 30 gün şirkete gidip geliyorum. Ama ebedi saadetim için beni yaratan Rabbimin bende bir naneye, bir ota, bir ağaca, bir kuşa verdiği yetenek var olduğuna inandığıma göre acaba bendeki o eklediği nüve nedir, öz nedir, sır nedir diye buna kafa yormanızı tavsiye ederim. Tabii ki bir insan, aziz dostlarım, kim olduğunu bulduğunda, kendi kişisel özelliklerini ortaya koyduğunda, karakterini biraz şekillendirdiğinde değerlerine ulaşacak, içsel değerlerine ulaşacak. İçsel değerleri onun nasıl bir insan olduğunu, hayattan ne istediğini, neye karşı tahammül ve sabır göstereceğini, neyi idare edeceğini, neyi affedeceğini, neyi affetmeyeceğini, nerede yıkılacağını, nerede öleceğini, nerede dirileceğini ortaya koyması açısından çok önemlidir. Asıl daha önemli bir soru, ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Bir, şu anda var olan karakterim, bir de hedeflerim olarak ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Ben özverili çalışan, özgüvenli olan, güzel konuşan, insanlara yardımı dokunan, onların kariyerlerinde fark yaratmalarına vesile olacak bir kardeşinizim. Böyle tanımlıyorum kendimi. İnsanların hayat kılavuzuyum. İnsanların hayat yolculuğundaki rehberleriyim. Topladığım bilgilerle onlara bir demet gül sunan, o gül kokuları içerisinde daha iyi şeyler yapmalarına onları motive etmeye çalışan bir kardeşinizim. Dolayısıyla tanımınız hedeflerinizi netleştirir. Kendinizle ilgili tanımınız hedeflerinizin netleşmesini sağlar. Aziz dostlarım, yeteneklerinize bakmalısınız. Şu ana kadar hayatınızın ortaya çıkmış kabiliyetlerinize, yeteneklerinize bakmalısınız. Ne yaptınız bugüne kadar? Bir arkadaşımın oğlu demişti, hocam ben bugüne kadar ikinci el telefonları alıp sattım. Daha sonra babam çok güvendi, şirketin araçlarını alıp sattım. Daha sonra araziler alıp sattım, mülkler alıp sattım. Şu anda da şirketin satış pazarlama departmanının başındayım, yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyorum. Dolayısıyla hayatınızın diyelim şu anda 30, 40, 50, 20 kaç yaşındaysanız şu ana kadarki bölümünde ortaya çıkmış kabiliyetlerinize bir bakın. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız, hocalarınız sizi hangi yönünüzle öne çıkarıyordu, övüyordu, takdir ediyordu, teşekkür ediyordu? Bunu ortaya koyduktan sonra bir soru daha sormanız lazım. Ben bu yeteneğimle neler yapabilirim? Yani size diyorlar ki, diyorlarsa ki çok güzel konuşuyorsun. Hayatınızın şu ana kadarki kısmında ortaya çıkmış yeteneğiniz çok güzel konuşmak. Peki bunu nerede kullanabilirsiniz? Bu yeteneklerinizle neler yapabilirsiniz? Siyasetçi olabilirsiniz, sanatçı olabilirsiniz, eğitimci olabilirsiniz, hukukçu olabilirsiniz, sağlıkçı olabilirsiniz gibi farklı alanlarda sektörel bakış da çok önemli. Aziz dostlarım, potansiyelinize bakmanız gerekiyor. Yani içerinizdeki nüve ve tohum yeteneği potansiyeli ortaya koyuyorsa, geliştirdiğim zaman şu andakinden daha iyi olabilecek yönlerim var mı yok mu ya bakmamız gerekiyor. İlgi alanlarım nedir? Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? Neleri yapmaktan hoşlanmam? Daha çok hayatımın birkaç saati sürekli bir de her gün neye gidiyor? İşte hayatımızın 3-4 saati televizyona, 3-4 saati sosyal medyaya, 3-4 saati boş telefon konuşmalarına, 3-4 saati arkadaşlarla lakırtıya gidiyorsa zaten günün yarısı, yarıdan fazlası bitmiş oluyor. Dolayısıyla gününüzün içerisinde 24 saatinizi, 1442 dakikanızı, 86.400 saniyenizin çoğunluğunu neye verdiğiniz, neye hasrettiğiniz, adadığınız, hangi alanda harcadığınızla alakalı da bir farkındalık oluşması lazım. Bir sonraki sorunuz, benim ilgi alanlarım nedir? Bunu yazmanızı istirham ediyorum. Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? Ben ne yapmaktan hoşlanırım? Benim gönlümü hoş tutacak etkinlikler, eylemler, faaliyetler nedir? Mesela bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce aktivist diye bir şey bilmezdik biz. Gongullu vardı. Gönüllü demiyorum, gongullu. İçten gelen, Neşet Ertaş rahmetlinin ifadesiyle. Gonglu güzel insanların ülkesinde gongullülük esastı. Dolayısıyla böyle aktivist maktivist olmazdı. Kendini o işe adayan o gönüllüler vakfederdi kendilerini. Vakıf insanları vardı. Şimdi işin manası, duygusu, deruni bilgisi, derinliği yok olduktan sonra zahiren insanlar geçici aktivist oluyorlar. Aktiviteden geliyor. Belli eylemler yapıyorlar, sonra da dağılıp gidiyorlar. Peki bu kadar mı? Bu kadar mı yani? Dünyanın en başarılı insanlarına baktığınız zaman hayatlarını tek bir konuya adadıklarını, özellikle kendi potansiyellerini keşfettiklerini, eğer kendileri keşfedemiyorlarsa onu keşfedecek bir üstada göründüklerini, onun verdiği moral motivasyonla da ömürlerinin sonuna kadar o alanda sırat-ı müstakim üzere istikrarlı bir şekilde gittiklerini göreceksiniz. Dolayısıyla sizin de bu konuda istikrar olmanız lazım. İlgi duyduğunuz mesleklere bakın aziz dostlarım. Ben bundan sonra nasıl bir kariyer planı yapmak istiyorum? Hangi işi yapmam, hangi sektörde çalışmam? Diyelim bir örnek vereyim size. Genç kardeşlerim, diyelim bilgi işlem uzmanısınız, bilgisayar operatörüsünüz, yazılımcısınız, donanımcısınız, bilgisayar mühendisisiniz. Önemli değil, diyelim bunlardan birisisiniz. Size ilk tavsiyem, ana mesleğiniz, ana konunuz, ana uzmanlık alanınızın yanına ikinci büyük bir soru olarak ben ne yaparım birinci sorudur. Benim hangi konuda kabiliyetlerim var birinci sorudur. Benim geliştirdiğimde daha iyi olabilecek yeteneklerim neler birinci sorudur. Ve bunu yaptıktan sonra, bu soruları sorduktan sonra baktınız ki bir numaralı yeteneğiniz, kabiliyetiniz bilgisayar uzmanlığı, bilgisayar mühendisliği, tamam. Ama eğer iki numaralı soruya cevap veremezseniz beni ne olur dikkat kesilerek dinleyin aziz dostlarım. Şu mübarek cuma günü hürmetine mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, başarısız olursunuz aziz dostlarım. Çünkü ikinci soru, birinci sorunun en az 10 katı daha önemli bir sorudur. Hangi sektörde çalışmak istiyorum? Bir örnek vereyim. Bilgisayar mühendisisiniz. Sağlıkta başka bir bilgisayar uzmanı olarak çalışır insan. Eğitimde daha başka, sanayide daha başka, enerjide daha başka, altyapıda daha başka, yerel yönetimlerde, belediyelerde daha başka, özel bir şirkette daha başka ve kamuda çok daha başka. Dolayısıyla ben hangi sektörde olmak istiyorum? Evet, görevim eğitimci olabilir, mühendis olabilir, danışman olabilir. Bir sürü şey olabilir görevim. Ama ben bu görevi hangi sektörde yapmak istiyorum? Sizin ekosisteminizi oluşturuyor. Ekosistem biliyorsunuz bir belli bir bölgede oranın iklimi, yeraltı, yerüstü zenginlikleri, çevresel koşulları ile alakalı olması gereken bir şeydir. Mesela bu parmak büyüklüğündeki minik Afrika kuşları, hummingbird denilen o muhteşem kuşlar uzun gagalarıyla meyvelerin nektarını alacak şekilde meyve çiçeklerinin gagalarını içerisine uzatırlar ve o nektarı emerler. Şimdi o sarmaşığın, o çiçeğin ve o kuşun neslinin devamı için evet parmak kuşunun gagası uzun olacaktır ama o bitkilerin, çiçeklerinin taç yaprakları da ince uzun o gaganın içeriye girip suyu emmesine izin vermelidir. Biz buna ekosistem diyoruz işte. Ekosistem içerisinde besin zincirine bağlı binlerce koşul vardır, binlerce standart vardır. Onlar bir araya gelerek o çiçeği, o böceği, o kuşu, o hayvanı, o canlıyı yaşar hale getirir. Aynen böyle kendi ekosisteminizde diyelim siz altyapıyı sevmiyorsunuz, belediyeyi sevmiyorsunuz, enerjiyi sevmiyorsunuz ama o sektördesiniz. Bilgisayarı geliştiremezsiniz. Sevdiğiniz bir sektörde keşfettiğiniz sizi çalıştırın. Çalışma koşullarına bir bakın, inceleyin. Ben nerede olmak istiyorum sorusunu sorun. Bu soruyu tanıdığınız aynı işi yapan insanlara ulaşarak sorun. Onlardan da dinleyin. Bir otobiyografiler okuyun. Meşhur insanların yazdığı röportajları, gazetecilerin onlarla yaptığı röportajlara bakın. Dolayısıyla kendinizi onun yerine koyarak acaba siz tahammül edebilir misiniz? Gerçekten sizin istediğiniz bu mu? Bundan emin olmaya çalışın. Aziz dostlarım, evet yeteneği, potansiyeli, kişiliği, karakteri, değerleri bir miktar keşfettiniz. Şimdi en önemli soru şu, istediklerimi elde etmem için yapmam gerekenler. Dünyanın en iyi düşünce koçu olmak istiyorsanız ve düşünce koçluğuyla alakalı hiçbir şey bilmiyorsanız olmaz. Dünyanın en iyi öğretmeni olmak istiyorsanız ve psikolojiden, tarihten, kültürden, edebiyattan, güzel konuşmadan, çocukların pedagojisinden anlamıyorsanız olmaz. Dolayısıyla bir vizyonunuz vardı, bir hedefiniz vardı. Kendi karakterinizi keşfettikten sonra o hedefe uymak adına, o hedefi en güzel şekilde gerçekleştirmek adına durumdan vazife çıkartarak benim bundan sonra yapmam gereken şeyler neler diye kendinize sormanızı istirham ederim. Peki, en az bu kadar önemli olan bir başka soru da şudur ki, istediklerimi elde etmem için yapmamam gerekenler. Çünkü erken kalkmanız gerekiyor ama uykuyu da çok seviyorsunuz, bol da uyuyorsanız erken kalkmanız için bir kere erken yatmanız gerekiyor. Ama siz o sırada televizyon izliyorsunuz. Ama siz orada arkadaşlarla sohbeti bırakamıyorsunuz. Aile dışında, ev dışında akşam gezileri yapıyorsunuz ve eve gelmiyorsunuz gibi. Bu engellerden kurtulmadan arabanın ilerlemesi mümkün değildir aziz dostlarım. Bir sonraki adımda sizden istirhamım, beni isteklerimden uzaklaştıracak etkiler, etkenler neler diye kendinize sorun. Bu etkenlerden bir kısmı size bağlı olmayan ama genellikle sizin hayatınızda tesir eden unsurlar size bağlı olan unsurlardır. Bu konuda da lütfen yapmazsanız ama bir uyarı kıvırmayın. Sorumluluğu içtenlikle kabul edin. Beni isteklerimden uzaklaştıracak etkenler neler? Bana bağlı olanlar, bana bağlı olmayanlar, bunu ortaya koyun. Peki, istediklerimi elde etmem için yapılması gereken şeyler neler? İhtiyaç duyduğum destekler, teşvikler, moral ve motivasyon unsurları neler aziz dostlarım? İşte bunu da ortaya koymanız gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan tercih edilen bir kariyer, şuradan mezun oldum, buradan mezun oldum diye bir şey yapmanızı sağlayacaktır. Değerli dostlarım, acizane bir insan, hani kendisini tanımasının, içsel değerlerini, yeteneğini, potansiyelini keşfetmesinin yanında sadece bu son iki soruya bile cevap bulabilse, yani istediklerimi elde etmem için yapmam gerekenler, yapılması gereken şeyler ve beni isteklerimden uzaklaştıracak etkenler, yapılmaması gereken şeyler diye bunu bulabilse bile bu çok büyük bir erdemdir. Ve bu iki unsuru yaptığınızda şunu göreceksiniz. Hayat iki şeyden oluşur. Yapılması gerekli olan şeyler ve yapılması zevkli olan şeyler. Sürekli yapılması zevkli olan şeyler peşinde koşturarak yapılması gerekli olan şeyleri ihmal edenlerin hayat kalitesi olmayacaktır. Aile içerisinde yapılması gereken şeyler bellidir. Aile sorumlulukları bellidir. Ailenin sevgisi, saygısı, içtenliği, ortak hayatı bellidir. Dolayısıyla kişilerin o yapı içerisinde neler yapabilecekleri apaçık, aşikar ortadadır. Aile üyeleri bu sorumluluktan kaçtığı sürece mutluluk onlar için bir rüya, asla gerçekleşmeyecek bir rüyadır. Onun için sizden istirhamım, kendinizi değerlendirirken şu açıdan da bir bakın. Hayatın gerçekten yapılması gereken şeylerle mi devam ediyor? Yapılması gerekli şeylerle mi devam ediyor yoksa yapılması zevkli olan şeylerle mi devam ediyor? Diyelim şimdi kazanamadınız, istediğiniz bölüm için yeniden hazırlanıyorsunuz. Şu anda yapılması gerekli olan şey ne? Ders çalışmak, test çözmek. Bir koçtan, özellikle sınavla alakalı, ben hiç asla o işlere girmiyorum. Ama böyle güzide öğretmenlerimiz var. Teknik bilgiler almak. Peki yapılması zevkli işler ne? Sosyal medyaya gir, televizyonda, internette bölüm bölüm dizileri izle, filmleri izle, arkadaşlarla çene yap. Peki yapılması zevkli olan bu kadar şeyi yaptıktan sonra yapılması gerekli olan işleri ihmal ettiğin için kazanman gereken şeyi kazanman mümkün olabilir mi? Asla. Onun için sizden ikinci istirhamım, hayatınızın, başarınızın kendinizi gerçekleştirmenizin önünde engelleri, engel ve kısıtları tespit edin. Bir soru sorayım size aziz dostlarım. Bunu bütün aile üyeleri birbirlerine sorabilirler çapraz olarak. Sevgili kızım, sevgili oğlum, şu anda sahip olmandan memnun olmadığın şeyler neler? Sende bulunmasından razı olmadığın, memnun olmadığın, hoşnut olmadığın şeyler neler benim canım yavrum diye sorabilirsiniz. Bunu eşinize de sorabilirsiniz aziz dostlarım. Çünkü şu anda sahip olmamızdan memnun olmadığımız şeyler bize ayak bağıdır, engeldir, kısıttır, takozdur başarımıza. Diyelim ki çocuk dedi ki, babacığım, anneciğim, ben şu anda erken kalkamadığım için Bu özelliğimden memnun değilim. Ders çalışırken motive olamıyorum. Bu özelliğimden memnun değilim. Akrabalar geldiğinde onları misafir gibi görüp ağırlayamıyorum. Bu özelliğimden muzdaribim. Bana yük geliyor onları ağırlamak mesela diyorum. İşte bunları çocuklarınızdan, eşinizden aldığınız zaman nasıl bir eğitim sistemiyle onları terbiye edeceğiniz, onlara mürebbiyelik yapacağınız da ortaya çıkmış olur aziz dostlarım. Her şeyi anne baba çözemez, her şeyi öğretmen de çözemez. İkisinin arasında orta bir yol bulacağımız bir sistem en azından korona vesilesiyle elhamdülillah şu anda bize verildi. Yani ne çocuklarımız tamamen okulda ne tamamen evde hibrit bir sistemle biraz bizde biraz onlarda bunu treni kaçırmamamız gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Öyle bir şey öğretin ki ya desin babacığım, anneciğim ben 10 yıldan beri okula gidiyorum. Bana hiçbir konuyu, hiçbir öğretmenim şu senin anlattığın gibi anlatmadı biliyor musun? Bana hiçbir öğretmenim bu konuyu senin gibi öğretmedi biliyor musun? Ben bugüne kadar bir şey öğrenirken senin bu tatlılığınla, sevecenliğinle öğrenemedim biliyor musun? Böyle dedirtin. Böyle dedirttiğinizde evinizin daha huzurlu olacağını göreceksiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız ben engel ve kısıt dediğimde anlamadığı için şöyle düşünmenizi istirham ediyorum. Engel ve kısıt klasmanları diye bir şey var. Değerlendirme. Mesela milli olarak bir engel var mı? Bazı terör grupları propaganda yapar ya, işte Türkiye Kürtlere değer vermiyor, Kürtlerin yükselmeyle ilgili engelleri var falan. Ya çok büyük bir yalan, çok büyük bir iftira. Kürt kardeşlerimiz bu ülkede Cumhurbaşkanı da oldular, Genelkurmay Başkanı da oldular, Başbakan da oldular, Bakan da oldular, hala oluyorlar. Milletvekili oldular, hala oluyorlar, Belediye Başkanı oldular. Dolayısıyla mesela siz bir Kürt genci olarak engel ve kısıt klasmanında milli olarak benim etnik kökenim bana bir engel diye düşünürseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Çünkü çalıştığınız zaman dünyada da Türkiye'de de sen Türk müsün, Kürt müsün, Boşnak mısın, Çerkez misin diye etnik kökene bakılmıyor. Dini açıdan dininiz, dini mübini İslam bir engel mi? Hocam işte Avustralya'da 56 kişi öldürüldü, şehit edildi, Avrupa'da camiler yakılıyor, Amerika bu kadar milyon kişiyi Orta Doğu'da öldürdü, hala Ruslar İran'la işbirliğinde Suriye'de masum canları katlediyorlar, Lübnan'da olan olayı biliyorsunuz, Filistin'dekileri, Yemen'deki, Afrika'daki derken dininizde sanki Müslüman olursam acı ve kan ve gözyaşı var gibi bir imaj varsa bu yanlış bir imajdır. Çünkü ne milli olarak ne dini olarak hani Tutular ve Hutular savaşmışlardı ya Kongo'da 1 milyona yakın insan katletmişlerdi. Orada o kabileden olmak ya da diğer kabileden olmak bir dezavantaj. Ama bu ülke evlatlarına sahip çıkan büyük bir medeniyet. Dolayısıyla milli, dini, maddi, manevi bir engel ve kısıt yok. Ama siz yine de manevi açıdan bir engel ve kısıt klasmanları var mı? Maddi açıdan bir engelim var mı? Ailevi açıdan bir engelim var mı? Sosyal açıdan bir engelim var mı? Beni kısıtlayan diyelim bir okulda iyilik yapmak istiyorsunuz. Oraya bir kütüphane bağışlayacaksınız ve eşiniz de bunu bağışlamanızı istemiyor. İşte ailevi bir kısıt var demektir bu. Bir kütüphane bağışlamak istiyorsunuz ama maddi imkanlarınız yok. Maddi olarak bir engel ve kısıt vardır. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama dininiz bu yapacağınız şey haram olduğu için bunu engelliyor. İşte bu engel ve kısıt dediğim şey bu zaten. Aynı zamanda sosyal, kurumsal, siyasi, eğitimsel, bilişsel manada söylüyorum. Düşünsel, zihinsel ve kişisel açıdan da engel ve klasmanlara bakmanız lazım. Türkiye'de siyasetin hamasete dönüşmesi, dilinin çirkinleşmesi, onculuk, bunculuk, şunculuk, kincilik, dincilik yapılması, ötekileştirme, kardeş kavgasını körüklüyor bence. Dolayısıyla Turgut Özal rahmetlinin o nazik ve zarif diline ihtiyacımız var. Ben hiç unutmuyorum, küçücük bir çocuktum. İşte açık oturumlar ilk defa başlıyor Türkiye'de. Tam da çocuk değilmişim yani, delikanlık döneme denk geldi. Necdet Çarp var, Turgut Sunap var, işte kendisi var. Spiker ne yapacaklarını soruyor. Seçimden iki hafta önce falan son açık oturumlardan bir tanesi. İşte diyor efendim diyor ben ikinci köprüyü yapacağım diyor. Onu tahvillerle diyor halka satacağım o tahvilleri. O parayla da diyor Japonlara borcumu ödeyeceğim. Oradakiler bağırıyor. Sattırmayız efendim. Ha pardon. Öncesinde köprü yapacağım diyor. Yaptırmayız efendim. Yaparız efendim yaparız diyor. Gülümseyerek Turgut Özal rahmetli. Sonra diyor ben bu köprünün tahvillerini satacağım. Sattırmayız efendim sattırmayız. Aldıları köprüklü bir şekilde. Turgut Özal rahmetli demişti ki satarız efendim satarız. Size de satarız. Hakikaten o güzel insanın kehaneti gerçek oldu, öngörüsü gerçek oldu. Köprü yapıldı, tahvillerini kapış kapış. Sosyal demokrat arkadaşlar da, sol tandanslı arkadaşlar da, bütün düşünce sistematine sahip arkadaşlar da aldılar. Dolayısıyla ülkeyi daha fazla kaotik ortama sokacak olan, dönüştürecek olan şey liyakata dikkat edilmemesidir. Liyakatın başta siyaset olmak üzere bütün kurumlarda yerleşik olması sosyal barışı, sosyal adaleti biraz daha artıracaktır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, hedefinizi gerçekleştirmenizi engelleyecek kısıtlar ve imkansızlıkları da bir miktar analiz yaptıktan sonra şu soracağım sorularla hem de programı bitirmiş olayım. Gerçekten ama gerçekten ne istediğinizi sorarak kendinize aldığınız cevabı analiz edin. Neyi istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, neyi başarmak istiyorsunuz? Bunun karşılığında bir şey olması gerekiyor. Can dostlarım bu soru gerçekten ama gerçekten ne istiyorsunuz? Neyi istiyorsunuz, ne yapmak, ne olmak istiyorsunuz? Çünkü birçok arkadaşımız istediğinin bir meslek olduğunu düşünerek, bir bölüm kazanmak olduğunu düşünerek, bir üniversite imtihanı kazanmak olduğunu düşünerek devam eder. Ama bir bakar ki istediği paraymış, bir bakar ki istediği statüymüş, prestijmiş, bir bakar ki istediği hizmetmiş, bir bakar istediği daha fazla nam, şan, şöhret sahibi olmakmış, reytingi yüksek olmakmış. Dolayısıyla benim üniversite öğrencilerimde gördüğüm, gezdiğim üniversitelerde, gittiğim seminerlerde hedeflerini gerçekten ama gerçekten ne istiyorsunuz sorusunun cevabını bir üniversiteyi kazanmak olarak yazmışlar. Takdir ederseniz ki bu boş bir hayal, boş bir hedef. Evet, belli bir miktar çalışarak bir üniversite kazanılır. Peki bu bir hayat hedefi olabilir mi? Hayır. Bütün bunlar araç mı, amaç mı? Hakikatini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu gerçekten ama gerçekten ne istiyorsunuz sorusunun cevabında araçları buraya yazmayın. Amaçları yazın. İyi bir insan olmak amaçtır. İnsanlara faydalı olmak amaçtır. Dünyevi amaçtır tabii. Asıl bu da uhrevi anlamda bir paye kapmak, sevap kapmak, Rabbin rızasını kazanmak için bir araçtır ama hani dünyevi kısmında söylüyorum. Ama onu kazan, bunu kazan, şu kadar para, o kadar bir iş, şöyle bir statü, bu kadar bir... Hayır. Bunlar gelip geçicidir. Bugüne kadar gerçek hayat amacınızı tespit edebilseydiniz bu ne olurdu? Bunu kendinize sorun. Kendinizin koçu ve akıl hocası olsaydınız kendinize ne önerirdiniz? Ya ben şu anda kendimin hocası olsam derdim ki sigarayı bırak, erken kalk, çok çalış, ısım akrabayla ilişkilerini güzelleştir mesela. Ne diyorsunuz bu konularda? Daha az yemek ye, göbeğinden kurtul, işte daha fazla kitap oku, iletişimini güzelleştir, ekip çalışması yap, dünyayı gez, Türkiye'yi gez gibi. Peki, kendinizin koçu oldunuz, akıl hocası oldunuz, hayat kılavuzu oldunuz, kendinize bir şey önerdiniz. Bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyacınız var sorusunu sorun. Neye ihtiyacınız var? Kesinlikle bir rehbere, bir kılavuza ihtiyacınız var. O işi sizden önce yapmış, başarmış, başarılı bir insana ihtiyacınız var. Belli finansman gücüne ihtiyacınız var. Belli kaynaklara ihtiyacınız var. Belli bir zamana ihtiyacınız var. Bu zamanı, bu kaynakları tespit ettikten sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Peki, ilerlemek istiyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Kaynaklar var, arasında sinerji oluşturamıyorsunuz. O zaman kendinize şu soruyu sormalısınız. Bunu gerçekleştirmemizi ne engelliyor? Aziz dostlarım, bazen insanların kendi içten takozları, engelleri fren bastırır, arabayı ilerletmez. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte diyor ya, Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Onun için bu tekerleğin tümsekte kalmaması için bazı sizin biraz iteklemenizi. Bazısı biraz sizin çabalamanızı gerektiren durumlardır. Ama bazısı da bizim dışımızdadır. Engeller bunu gerçekleştirmenizi ne engelliyor sorusuna cevap olarak içsel mi dışsal mı? Ona bir bakın. İçsellerin hepsinden kurtulun. Bir kere ilk önce kendi yapmanız gereken yapabileceğiniz şeyleri yapın. Yapamayacaklarınızla ilgili Rabbim size yardımcı olur inşallah. Şu anda kendinizle gurur duymanızı sağlayacak olan tek iş ne olurdu? Tek proje ne olurdu? Dünyada şu iş için geldim dediğiniz bir şey olsa bu iş ne olurdu? Dolayısıyla kendinizi biraz daha kendinize gurur duyacak hale getirmek adına, baki kalan kubbenin hoş sedası olmanız adına o tek bir projeye adamanız gerekiyor. İşte cıngar da buradan çıkıyor. İnsan çok şey istediği için, o bir tane şey onu tatmin etmediği için, bir tane şey onu mutlu etmediği için çok çok çok çok şeyler istediğinde iki tavşanı avlayan avcı aç kalır diyor İngilizler. Bir o tarafa bir o tarafa tavşanlar kaçmış oluyor. Tek bir şeye odaklanmak çok önemlidir. Hayatta en hassas olduğunuz kırmızı çizgileriniz, taviz vermeyeceğiniz alanlar belirgin olması lazım. Ve aziz dostlarım ne olursunuz sizi siz yapan üç temel özelliği, üç güzelliği, üç ilkeyi, üç değeri ortaya koyarak ancak öyle kendisiyle barışık, tutarlı bir insan olarak kariyerinize devam edebilirsiniz. İnşallah kendi yolculuğunuzda antik Yunan'dan bu yana sorgulanan, Rabbimizin de İslam'ın da kadim değerlerimizin de kendini keşfetmekle ilgili men arefe nefse arefe rabbe sırrınca nefsini bilen Rabbini bilir, nefsini bulan Rabbini bulur sırrınca kendini keşfeden insanların çok daha başarılı insanlar olduğu bir dünyada gönlünüzce başarılar, gönlünüzce bir kariyer elde ettiğiniz günler diliyorum. Allah'a emanet olun dostlarım. Hoşçakalın.